Ayrım 50.
Ay aydınlığı yapının alnındaki eski yazıları pek belirli bir şekilde okunur hale getirmişti. Gobl oğullarının işte fabrikası, gelip de seçiniz ibriklerle testileri, saksıları, boruları, tuğlaları, her gelene gönül satar döşeme taşları. Kle sokağını, sonra Saint Victor çeşmesini arkasında bıraktı, aşağı yollardan bitki bahçesine sıyırdı geçti, rıhtıma geldi. Burada arkasına döndü. Rıhtım tenhaydı, sokaklar ıssızdı. Peşinde hiç kimse yoktu. Soluk aldı, oradan Austerlitz köprüsüne geldi. O tarihte daha köprü parası veriliyordu. Köprü parası tahsildarının yazıhanesine gitti, parayı verdi. Sakat bir adam olan tahsildar, 2 metrelik vereceksiniz dedi. Kucağınızda yürüyebilecek bir çocuk var, 2 kişilik para verin bakayım. Jean Valjean köprüden geçişinin bir azarlanmaya yol açmasına canı sıkılarak parayı verdi. Her kaçış usulca süzülme olmalıdır. O sırada köprüden kocaman bir yük arabası da geçiyordu. Onun gibi araba da sağdan gidiyordu. Bu ona çok yararlı oldu. Bütün köprüyü bu arabanın gölgesinde geçti. Cosette'in ayakları soğuktan keçeleşmişti, köprünün ortalarına doğru yürümek istedi. Jean Valjean onu yere bıraktı, elinden tuttu. Köprüyü geçtikten sonra tam karşısında sağdaki şantiyeleri fark etti, oraya doğru yürüdü. Oraya gitmek için oldukça geniş, açık, aydınlık bir alandan geçmeyi göze almak gerekiyordu. Onu kovalayanlar şüphesiz ki izini kaybetmişlerdi. Jean Valjean kendisini tehlikenin dışında sanıyordu. Onu arıyorlardı evet ama peşinde değillerdi. Duvarlarla çevrili 2 şantiyenin arasında küçük bir sokak, Chemin Vert Saint-Antoine sokağı açılıyordu. Bu sokak dardı, karanlıktı, sanki onun için hazırlanmıştı. Oraya girmeden önce arkasına baktı. Bulunduğu noktadan bütün Austerlitz köprüsünü bir baştan bir başa görebiliyordu. 4 karaltı köprüden bu yana yürümeye başlamışlardı. Sırtlarını bitki bahçesine vermişler, sağ kıyıya doğru ilerliyorlardı. Bu 4 karaltı deminki 4 kişiydi. Jean Valjean yeniden yakalanan bir hayvanın ürpermesini duydu. Tek umudu kalıyordu. Belki de kendisi Cosette'i elinden tutup aydınlık geniş meydanı geçtiği zaman adamlar daha köprüye ulaşmamışlardı, böylece onu görmemişlerdi. Öyleyse önündeki küçük sokağa saparak şantiyelere, bataklıklara, ekili topraklara, yapı bulunmayan yerlere ulaşabilirse kurtulabilirdi. Ona öyle geldi ki bu küçük sessiz sokağa güvenebilirdi. Oraya girdi. 3. Paris'in 1727 planına bakın. 300 adım sonra yolun çatallaştığı bir noktaya geldi. Sokak 2'ye ayrılıyordu. Biri sola sapıyordu, öbürü sağa. Jean Valjean'ın önünde bir yeğenin 2 kolu vardı. Hangisini seçmeli acaba? Hiç tereddüt etmedi, sağdakine saptı. Niçin? Çünkü sol koldaki yol dış mahallelere doğru gidiyordu, yani şehrin oturulan kısımlarına. Sağ koldaki ise kırlara açılıyordu, yani ıssız yerlere. Yalnız artık eskisi kadar hızlı yürümüyorlardı. Cosette'in adımları Jean Valjean'ın adımlarını ağırlaştırıyordu. Çocuğu gene kucağına aldı. Cosette başını onun omzuna dayamış, bir tek kelime söylemiyordu. Jean Valjean arada sırada arkasına dönüp bakıyordu. Hep sokağın karanlık yanında kalmaya dikkat ediyordu. Arkasında kalan yol dümdüzdü. İlk 2-3 dönüşünde hiçbir şey görmedi. Sessizlik derindi, biraz güven, huzur bularak yoluna devam etti. Bir ara birdenbire arkasına döndüğünde yolun kendi geçtiği kısmında, karanlığın içinde, uzakta bir şey kımıldar gibi geldi. Yürümekten çok ileriye doğru atıldı. Kaçabileceği bir yan sokak bulacağını umuyordu. Böylece bir kere daha izini kaybettirebilecekti. Karşısına bir duvar çıktı. Yalnız bu duvar onun daha ileri gitmesine bir engel değildi. Onun bulunduğu sokağa bağlanan bir çapraz yan sokağın duvarıydı bu. Burada da gene karar vermek gerekiyordu. Sağa mı sola mı sapmalıydı? Sağa baktı, yan sokak hangar gibi, ambar gibi yapılar arasında parça parça uzayıp gidiyor. Sonra bir çıkmaz sokak halinde bitiyordu. Çıkmaz sokağın sonu gayet açık olarak görünüyordu. Büyük bir beyaz duvardı bu. Sola baktı, yan sokak o yanda açıktı. Aşağı yukarı 200 adım sonra başka bir sokağa ulaşıyordu. Selamet işte bu yandaydı. Tam Jean Valjean yan sokağın bitiminde gördüğü sokağa ulaşabilmek için sola dönmeyi düşünürken, yan sokağın köşesiyle gitmek istediği sokağın köşesinde hiç kımıldamayan heykel gibi kapkara bir şey gördü. Belli ki oraya yerleştirilmiş bir adamdı bu. Geçidi kapatarak bekliyordu. Jean Valjean geri çekildi. Paris'in o noktası Saint-Antoine varoşu ile Rape arası, yani çalışmaların dipten doruğa değiştirdiği bölgelerden biriydi. Bu değişiklik kimine göre çirkinleşme, kimine göre de güzelleşmeydi. Tarlalar, şantiyeler, eski yapılar kayboldu. Bugün oralarda geniş, yepyeni sokaklar, oyun alanları, sirkler, hipodromlar, demiryolu istasyonları, bir hapishane, maza cezaevi var. Görüldüğü gibi ilerleme ile ilerlemenin ağız payı. Jean Valjean'ın tam üzerinde bulunduğu yere bundan yarım yüzyıl önce geleneklerden meydana gelen her günkü halk dilinde şu dil ki enstitüye, quat nation, opera comie, feydo demekte de ayak direr, petit pic pü deniyordu. Saint-Jacques kapısı, Paris kapısı, Sarjan kapısı, Parcheronlar, Galio, Celestinler, Capuchinler, May, Bourbe, Arbre de Cracovie, Petit Polon, Petit Picpus. Bunlar yeninin içinde yüzen eski Paris yer adlarıdır. Halkın hafızası geçmişin yıkıntıları üzerinde dalgalanır. Zaten pek az varlık gösteren ancak bir mahalle taslağı olabilen Petit Picpus bir İspanyol şehrinin manastırını andırırdı. Yollar yarım yamalak kaldırımlıydı, sokaklar derme çatmaydı. Bizim sözünü edeceğimiz 2-3 sokak bir yana, burada her şey duvardan, ıssızlıktan başka bir şey değildi. Ne bir dükkan, ne bir araba. Belki şurada burada, pencerelerde yanan bir mum. Saat 10'dan sonra bütün ışıklar söner. Bahçeler, manastırlar, kulübeler, bataklıklar, seyrek basık evler, evler kadar yüksek büyük duvarlar. Geçen yüzyılda bu mahalle işte böyleydi. Zaten devrim onu oldukça terslemişti. Cumhuriyet'in Yollar Yapılar Müdürlüğü onu yıkmış, delmiş, oymuştu. Burada moloz birikintileri meydana gelmişti. 30 yıl önce bu mahalle yeni yapıların çektiği çizgi altında kayboluyordu. Bugün büsbütün silindi. Günümüzde hiçbir planda görülmeyen Petit Picpus, 1727 planında pek belirli olarak gösterilir. Bu plan Paris'te, Plater Sokağı karşısında, Saint-Jacques Sokağı'nda kitapçı Denis Thierry tarafından, Lyon'da, Mercier Sokağı'nda ihtiyarlık yayın evi sahibi Jean Gerin tarafından yayımlanmıştır. Yukarıda söylediğimiz gibi Petit Picpus'de bir sokaklar yeğesi vardı. Bunu Chemin vers Saint-Antoine Sokağı iki kola ayrılarak meydana getiriyordu. Solda Picpus Sokağı, sağda ise Polonceau Caddesi adını alıyordu. Yeğenin iki kolu tepelerinden adeta bir çizgiyle birleşiyorlardı. Bu çizginin adı da Droit Mur Sokağı'ydı. Polonceau Sokağı burada son buluyordu. Picpus Sokağı onu atlıyor, Le Noir pazar yerine kadar çıkıyordu. Senden doğru gelen bir kimse Polonceau Sokağı'nın sonuna ulaşıyordu. Solunda birdenbire dik açı çizen Droit Mur Sokağı, önünde bu sokağın duvarları, sağında Droit Mur Sokağı'nın kırık bir duvarı vardı. Bu sonuncusunun çıkışı yoktu, adı Göro çıkmazıydı. Jean Valjean işte buradaydı. Dediğimiz gibi Droit Mur Sokağı ile Picpus Sokağı'nın köşesinde nöbet tutan karaltıyı görünce geri çekildi. Hiç şüphe yok bu hayalet onu gözetliyordu. Şimdi ne yapmalı? Artık geri dönmek için iş işten geçmişti. Az önce arkasında biraz geride karanlıkta kımıldadığını gördükleri hiç şüphesiz Javert'li adamlarıydı. Belki de Javert şimdi Jean Valjean'ın sonunda bulunduğu sokağın başındaydı. Görünüşe bakılırsa Javert bu dolambaçlı yerlerin her girdi çıktısını biliyordu. Çıkış yerini kollamak üzere bir adamını yollayarak tedbirini almıştı. Gerçeğe pek benzeyen bu ihtimaller birden bir rüzgarla uçuşan bir avuç toz gibi hemen Jean Valjean'ın acıyan beyninde döndüler. Genro çıkmaz sokağını inceledi. Orada yol kapalı. Pikpu sokağını inceledi, orada da bir nöbetçi. Ay ışığıyla aydınlanan beyaz kaldırım üzerinde kapkara beliren bu karanlık şekli görüyordu. İlerlemek bu adamın ağına düşmekti, gerilemek Javert'in kucağına atılmaktı. Jean Valjean yavaş yavaş daralan bir ağa yakalandığını anlıyordu. Umutsuz bir gözle göğe baktı. 4. Kaçışın el yordamları. Anlatacaklarımızı kavrayabilmek için Droit-Mur sokağını iyicene göz önüne getirmek gerek. Hele Polonso sokağından ayrılıp bu yan sokağa girerken sol kolda kalan köşe pek önemlidir. Droit-Mur sokağında Pikpu sokağına kadar sağda baştan başa yoksul görünüşlü evler sıralanmıştı. Solda Pikpu sokağına yaklaştıkça derece derece bir iki kat yükselen birçok ayrı dairelerden meydana gelmeye ciddi görünüşlü bir tek bina vardı. Böylece bu bina Pikpu sokağından yana çok yüksek olduğu halde Polonso sokağından yana oldukça basıktı. Orada sözünü ettiğimiz köşede ancak bir duvar kalacak kadar alçalıyordu. Bu duvar doğrudan doğruya sokakla birleşmiyordu. Köşede oldukça içerlek bir girinti kalıyordu. İşte burası birisi Polonso sokağında, öteki Droit-Mur sokağında bulunabilecek iki takipçinin gözünden gizleniyordu. Girintinin her iki köşesinden sonra duvar Polonso sokağında 49 numaralı bir eve kadar uzanıyordu. Duvarın çok daha kısa olduğu, Droit-Mur sokağında ise daha önce sözünü ettiğimiz karanlık yapıya kadar gidiyor, onun da köşesini çaprazlama keserek içerlek bir köşe daha meydana getiriyordu. Üçgen biçimi çatısı olan bu evin donuk bir görünüşü vardı. Orada bir tek pencere görünüyordu. Daha iyi anlatmak için söyleyelim, üzeri çuha kaplı, hep kapalı duran iki pancur vardı. Burada anlattığımız yerlerin durumu tam bir gerçektir. Bu mahallede eskiden oturanların hafızasında mutlaka belli bir hatıra uyandıracaktır. İki duvarın birleştiği köşedeki girinti kocaman, yıkık dökük bir kapıya benzer bir şeyle doldurulmuştu. Bu dikey inen tahtalardan meydana gelen biçimsiz geniş bir yığındı. Üstteki tahtalar aşağıdakilerden daha enliydi. Çapraz uzun demir çubuklarla tutturulmuştu. Yanda alışılmış ölçülerde bir araba kapısı vardı. Bu kapı besbelli ki ancak 50 yıl önce açılmıştı. Girintinin üzerinde bir ıhlamur ağacının dalları görünüyordu. Duvarda Polonso sokağından yana sarmaşıklarla kaplanmıştı. Jean Valjean'ın içinde bulunduğu %100 tehlike karşısında bu karanlık ev, içinde hiç oturan olmayan ıssız bir yer gibi görünüyordu ki bu da adamcağızı çekiyordu. Evi çabucak gözden geçirdi. İçeri girmeyi başarırsa belki kurtulabileceğini düşünüyordu. İçinde önce bir düşünce, bir umut doğdu. Bu evin cephesinin orta kısmında her katın bütün pencerelerinde kurşundan huni biçiminde oluk hazneleri vardı. Boruların bir ana borudan bütün bu oluk haznelerine giden kolları evin cephesinde bir takım dallar meydana getiriyordu. Boruların bu dal budakları yüzlerce dirsekleriyle eski çiftliklerin önünde kıvrılıp bükülen yapraksız asma kütüklerini andırıyordu. Dalları saçtan, demirden, bu garip çardak Jean Valjean'ın gözüne çarpan ilk şey oldu. Cosette'i ses çıkarmamasını tembih ederek sırtını sınır taşlarına dayayarak oturttu, oluğun kaldırıma ulaştığı yere koştu. Belki buradan tırmanıp eve girebilirdi. Yalnız boru pek haraptı, kullanılacak durumdan çıkmıştı, yerinde zor duruyordu. Zaten bu sessiz evin bütün pencereleri kalın demir parmaklıklarla kaplıydı, tavan arası pencerelerine kadar. Sonra da ay ışığı bütünüyle bu cepheyi aydınlatıyordu. Sokağın ucunda gözetleyen adam onun tırmandığını görebilirdi. Bir de Cosette ne olacaktı? Üç katlı bir evin tepesine onu nasıl çıkaracaktı? Oluktan tırmanmaktan vazgeçti, duvar boyunca emekleyerek Polonso sokağına döndü. Cosette'i bıraktığı girintiye gelince farkına vardı ki burada kimse onu göremezdi. Daha önce de dediğimiz gibi hangi yönden bakarsa baksın bütün gözlerden gizleniyordu. Ayrıca karanlıkta da kalıyordu. Bir de burada iki kapı vardı. Belki bunlar zorlanabilirdi. Üzerinden ıhlamur ağacıyla sarmaşık görünen duvar belli ki bahçe duvarıydı. Ağaçlarda daha yaprak yoksa da orada hiç olmazsa saklanabilir, gecenin geri kalanını böylece geçirebilirdi. Vakit ilerliyordu, elini çabuk tutmak gerekti. Araba kapısını yokladı, içeriden de dışarıdan da iptal edilmiş olduğunu anladı. Öbür büyük kapıya daha çok umutla yaklaştı. Bu kapı pek eskiydi, iriliği onu daha dayanıksız hale sokuyordu. Tahtalar çürümüş, ancak 3 tane kalan demir bağlantılar paslanmıştı. Bu kurt yenikli kapının delinmesi mümkün görünüyordu. Yakından inceleyince gördü ki kapı değildi bu. Ne menteşesi vardı, ne rezesi, ne kilidi, ne de ortada yarığı. Demir bağlantılar onu bir baştan bir başa aralıksız aşıyordu. Tahtaların çatlaklarından molozlar, gelişi güzel yerleştirilmiş taşlar fırlamıştı. Bundan daha 10 yıl önce yoldan geçenler bunları hala orada görmüşlerdir. Bu kapı görüntüsünün gerçekte ne olduğunu öfkeyle kendi kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Bir duvarın dış tahta kaplamasıydı bu. Bir tahtayı koparmak kolaydı ama bir duvarla karşı karşıya gelecekti. 5. Hava gazıyla aydınlanmada imkansız olacak bir şey. Bu sırada uzaktan boğuk, düzenli bir ses duyuldu. Jean Valjean sokağın köşesinden dışarı bakmayı göze aldı. Manga halinde 7-8 asker Polonso sokağına sapmıştı. Süngülerin parladığını görüyordu. Kendisine doğru ilerliyorlardı. Başlarında Javert'in uzun boyu fark edilen bu askerler ağır ağır dikkatle ilerliyorlardı. Sık sık duruyorlardı. Duvarların, kapı yol aralıklarının en ince girdi çıktılarına kadar araştırdıkları belliydi. İşte bu ihtimalde yanılmak imkansızdı. Javert'in rastlayıp yanına aldığı bir devriyeydi bu. Javert'in 2 yardımcısı da onların arasındaydı. Adımlarının hızına, duraklamalarına bakılırsa, Jean Valjean'ın bulunduğu yere kadar ancak 1/4 saatte gelebilirlerdi. Bu müthiş bir an oldu. Jean Valjean'ı 3. defa olarak önünde açılan korkunç uçurumdan ancak birkaç dakika ayırıyordu. Bu sefer kürek mahkumluğu, yalnız kürek değildi, bir ömür boyu kaybolacak Cosette'ti. Yani mezarın içine benzer bir hayat. Yapılabilecek bir tek şey vardı. Jean Valjean önemli bir özelliğe sahipti denebilir, sanki 2 ayrı torbası vardı. Birinin içine ermiş düşüncelerini koyuyordu, ötekine de bir forsanın korkunç ustalıklarını. Yerine göre torbaların ya birini ya da ötekini karıştırıyordu. Başka ustalıkları arasında Toulon hapishanesinde pek çok defa tekrarladığı kaçışları sayesinde hatırlanacağı gibi, merdivensiz, kancasız, inanılmaz yüksekliklere tırmanma sanatında da usta olmuştu. Yalnız adale gücünden yararlanıyordu. Ensesi, omuzları, kalçaları, diz kapaklarıyla düz duvarın tek tük çıkıntılarından yararlanarak gerektiğinde 6. kat yüksekliğine kadar tırmanabiliyordu. Bu sanat Paris'te konsiyerjörinin avlusunun bir köşesine pek korkunç bir ün kazandırmıştı. Bundan 20 yıl önce mahkum Batemol oradan böyle kaçmıştı. Jean Valjean üzerinde ıhlamur ağaçlarının dallarını gördüğü duvarı gözüyle ölçtü. Aşağı yukarı 6 metre yüksekliğindeydi. Büyük binanın üçgen biçimi çatısıyla yaptığı açı alt tarafında üçgen biçiminde doldurulmuştu. Belli ki pislik böceği denilen gelip geçenlerin duraklamalarından bu pek kullanışlı köşeyi korumak için yapılmıştı. Duvar köşelerinin önleyici tedbir olarak doldurulması Paris'te pek yaygındı. Bu dolgu aşağı yukarı 1,5 metre boyundaydı. Tepesinden duvara gelmek için geçilmesi gereken mesafe de 4,5 metreden fazla değildi. Duvarın tam üzerinde kirişsiz, yassı bir taş vardı. Bütün zorluk Cosette'ti. Cosette duvara tırmanmasını bilmiyordu. Onu bırakmak mı? Jean Valjean bunu düşünmüyordu bile. Kucağında götüremezdi. Bu garip tırmanmayı başarmak için bir insanın bütün gücüne ihtiyacı vardı. En ufak bir yük ağırlık merkezini bozabilir, onu aşağı atabilirdi. İp isterdi. Jean Valjean'ın ipi yoktu. Gece yarısı Polonso sokağında ip nereden bulunur? Jean Valjean'ın bir krallığı olsa onu şu anda bir ip için verirdi. En sıkışık durumların bazen bizi körleştiren, bazen aydınlatan şimşekleri vardır. Jean Valjean'ın umutsuz gözleri Genro çıkmaz sokağının fener direğine ilişti. O çağlarda Paris sokaklarında hava gazı lambaları yoktu. Gün batarken aralıklı mesafelerde bulunan sokak fenerleri yakılırdı. Bunlar bir iple indirilip yükseltilebilirdi. Bu ip sokağı bir yandan öte yana aşar, sonunda bir direğin boynuna takılırdı. İpin sarılmış olduğu çıkrık fenerin altındaki demir bir dolapta mühürlüydü. Anahtarı fener yakıcısındaydı. İp de belirli bir yüksekliğe kadar madeni bir kılıf içinde korunurdu. Jean Valjean yüce bir savaşın verdiği güçle bir sıçrayışta yolu geçti, çıkmaz sokağa girdi. Küçük dolabın kilidini bıçağının burnuyla kırdı. Biraz sonra Cosette'in yanına döndü. Elinde ip vardı. Bu karanlık çare bulucular talihsizlikle savaşırken işlerini çabuk yürütürler. Daha önce de anlattığımız gibi o gece fenerler yakılmamıştı. Genro çıkmaz sokağının feneri de ötekiler gibi sönüktü, yanından geçerken yerinde olmadığının farkına bile varılmazdı. Bu arada saat, bulundukları yer, karanlık, Jean Valjean'ın uğraşmaları, garip el hareketleri, gidiş gelişleri Cosette'i kaygılandırmaya başlıyordu. Ondan başka hangi çocuk olsa şimdiye kadar çoktan çığlığı basardı. Oysa Jean Valjean'ın redingotunun eteğini çekiştirmekle yetindi. Gitgide daha yaklaşan devriyenin ayak sesleri belirli bir şekilde duyuluyordu. Kızcağız alçak sesle, "Korkuyorum baba," dedi. "Kim geliyor oradan doğru?" "Bahtsız adam, sus," dedi. "Thénardier kadın geliyor." Cosette ürperdi. Jean Valjean, "Hiç sesini çıkarma," dedi. "Beni üzme, rahat otur. Thénardier kadın seni gözetliyor. Bağırırsan, ağlarsan olmaz. Seni geri almaya geliyor."